Ayrım 36, liste Timur Soykan, sayfa 329. 10 dakika sonra gri yamalı kırmızı araba Başbakan'ın kalesinin duvarları altındaki pırıl pırıl dar yokuşu tırmanıyordu. Aynalardan Boğaz manzarasını görürken ıssızlığın bu kentteki en büyük lüks olduğunu düşündü. Varoşlarda betona hapsolmuş yoksul insanların oylarıyla İstanbul'un zirvesindeki şatoda yaşayan muktedir büyük bir ironiydi. Bunu düşünmedi Çavlan. Kalenin siyaha boyanmış dev demir kapısı önünde durduğunda koruma polisleri çevresini sarmıştı. Başbakanın koruma amiri Cevdet hurdanın açılmış camının ardında Çavlan'ın yaralı yüzünü görüp samimi bir telaşla geçmiş olsun dedi. Minnet borçlu olduğu cinayet büro amiri hemen başbakanla görüşmem gerekiyor dediğinde demir kapının önündeki nöbet kulübesine koştu. Geri döndüğünde ağır demir kapı yavaşça açılıyordu. Yan koltuğa oturdu. Başbakanın ailesinin yaşadığı 5 villanın bulunduğu saltanatın muntazam yollarında koruma müdürünün tarifleriyle ilerledi Çavlan. Başbakanın villasının önünde durduklarında arabadan fırladı koruma müdürü. Yaralı polise kapıyı açtıktan sonra silahını arabada bırak, üzerini aramak zorundayım dedi. Omzunun ağrısıyla güçlükle silahını çıkarıp yan koltuğa bıraktı Çavlan. Arabadan inerken acıdan ateş basıyordu bedenine. Çamura kana bulanmış kıyafetlerinde ellerini gezdiren Cevdet yakasındaki mikrofona tamam dedikten sonra özenli peyzajın içindeki villanın çelik kapısı açıldı. İri yarı iki korumanın arasında sıska bir hizmetkar duruyordu. Kirli paltosunu yüzünü buruşturarak almıştı züppe hizmetkar. Önlerine konulmuş siyah deri terlikleri giyerken korumalar yaralı polise hayranlıkla bakıyordu. Her adımında canı daha da acıyarak iki kat yüksekliğindeki tavana kadar uzayan penceresinde muhteşem Boğaz manzarası görünen salonun ortasına geldiler. Osmanlı saraylarının ihtişamlı eşyaları ve sonradan görme zevksizlikle döşenmişti villa. Altın baraklı gösterişli koltuklar ve sehpalarla dolu salonun ortasındaki ceviz masaya tuğra işlenmiş büyük bir bakır tepsi konulmuştu. Ahşap parke zemini bir İran halısı kaplıyordu. Üç korumanın arasında birkaç dakika ayakta bekledikten sonra asma kattaki bir kapı açıldı. Önce beyaz namaz takviyesi sonra başbakanın yorgun mu yoksa dingin mi belli olmayan yüzü göründü. Korkulukların önüne gelen ülkenin en güçlü adamı eşofmanlı ev halindeydi. Namaza durmadan önce haber kanallarından gözünü ayırmamış, MİT müsteşarından sürekli bilgi almıştı. Trabzan'a iki yerini koyup görevden almaya karar verdiği kuzenine tepeden baktı. ''Hayırdır Çavlan böyle habersiz?'' dedi samimiyetle. Kafasındaki bandajı yüzündeki taze yarıklara dikkat kesilip ''Sana ne oldu?'' diye sordu. Takkesini Allah kabul etsin diye mırıldanan uşağa verdikten sonra terliklerinin ıslak sesleriyle indi merdivene. Korumalara başıyla gitmelerini işaret ettikten sonra yaklaşıp askerinin hırpalanmış haliyle yakından baktı. Kat kat sarkmış derisinin içindeki gözlerinde öfke kaynıyordu. Manzaraya sırtı dönük iki koltuğun olduğu köşeye yürürken ne oldu diye tekrar sordu. Başbakanın ilgisinden mazhar Çavlan koltuğa saygıyla otururken listeyi aldım. Biraz önce size getirirken saldırıya uğradım dedi. Kelimelerinden çok daha fazlasını anlatan yaralarına tek tek bakan başbakan fedakar askerinin gösterişsiz sözlerini hayret etmişti. Çavlan devlet evrakı duygusuzluğunda muntazam bir özet yaparak başbakanın evine geldiği ana kadar yaşadıklarını anlattı. Ceketinin cebinden hafıza kartını çıkardıktan sonra bir dizüstü bilgisayarda size listeyi gösterebilirim dedi. Başbakan uçağına seslenip bilgisayarı getirmesini söyledikten sonra devam etti polis. Liste cemaatin örgüt şeması değil. Belgede CIA'ye çalışanların isimleri var. Amerikalıların dinleme birimlerinin Türkiye'deki faaliyet noktaları da yazıyor. Uşak bilgisayarı Osmanlı motifleri işlenmiş bakır sehpanın üzerine yerleştirirken başbakan bütün planlarının altüst olduğunu belli eden bir hiddetle ''Polisi cemaatin öldürmediğini mi söylüyorsun?'' diye sordu. İthamlarla dolu kızgın bakan başbakana gözünü kırpmadan ''Evet, MİT İstanbul Bölge Müdürü Yaşar Tuncer CIA'ya çalışıyor. Listede kendi adı olduğu için Hakan'ı öldürdü diye yanıt verdi Çavlan. Başbakan köşkte cinayet haber verdiği andaki korkak, ürkek adamdı yeniden. Yüzünde gücüyle zehirlenmiş paranoyak yalnızlık vardı. Uzun, tedirgin bir sessizlikten sonra Çavlan'ın ekranında listeyi açtığı bilgisayarı kucağına aldı. Gözlüğünü takıp bilgisayarın aşağı ok olan tuşuna teknoloji yoksunluğunu belli eden bir acemilikle bastı. Yaşar bir ruhun adının yazılı olduğu belge ekrandayken konuştu Çavlan. MİT'çinin katil olduğu senaryosunu anlattı. Hakan'ın yüzüne kanla çizdiği eşkalden, Deniz'in suratındaki yaraya dokunuşundan bahsetti. Cinayet mahalli köşkteki ipuçlarıyla şüphelerini ustaca birleştirdiğinde başbakan gözlüğünü çıkarmış, altın varaklı devasa sırtlı koltuğuna yaslanmıştı. İşine gelmeyen gerçeğe teslim oluyordu. Çavlan iyi bir dedektif ustalığında soruşturmanın karmaşasını sadeleştirerek Hakan köşke size listeyi vermek için gelmişti. Yaşar da cemaatçiler de listedeydi. Sizin dışınızda gidebileceği hiç kimse yoktu dedi. Padişah eşofmanıyla tahtına gömülmüş ayağında terliğini sallarken ülkenin kaderini belirleyecek kararını veriyordu. ''Listenin kopyası başkalarında var mı?'' diye sordu. Mırıltı kadar zayıftı sesi. Evet, olay yeri inceleme kayıt altına aldı. Vurulan kız da başına bir şey gelmesi halinde sosyal medyada yayılacağını söylemişti. Bunu doğruladık. Çavlan ülkeyi her yandan kuşatmış dış mihrakların kirli planlarına meydan okuyacak bir cesaret beklerken korkak ve ince hesapların içindeydi padişah. Tahtından kalkıp devasa tavanlı salonda 3 volta attı ve dev pencerenin önünde sessizce durdu. Başbakanla birlikte saygıyla ayağa kalkmış Çavlan sessizliği bozmaya cesaret ederek MİT yasası Yaşar'ı da koruyor. Tutuklamak için sizin yazılı talimatınıza ihtiyacım var dedi. Başbakan hiç duymamışçasına pencereden bakmaya bir süre devam etti. Ardından kederli sesi duyuldu. Hakan'ı Yaşar öldürmedi, onu cemaatçiler öldürdü. Buna inansa bu kadar acınası olmazdı başbakanın tedirgin, korkak hali. Bedeni yaralarla dolu ölümlerden dönmüş cinayet büro amiri ne düşüncelerine ne de hislerine karar verebildiği bir şaşkınlıktaydı. Ertesi gün hatırlanan bir rüya kadar bulanık duruyordu hayran oldu adamın ağzından dökülen iğrenç talimatları. Bunun böyle olmasını sağlayacaksın. Yaşar hakkında delillere ulaşılırsa onları yok edeceksin. Cemaatçiler bu listenin içinde. Bu onları da bu cinayetin şüphelisi yapıyor zaten. Bu ilham mıdır, ruh mudur? Neyse işte, onun üzerinden yürü. Yanmış insan, sıcak beton ve o kara dumanın kimyasal kokusu geliyordu burnuna. Ölü çocuğun kara yüzü gözlerinin önündeydi, insanların feryatlarını duyuyordu. Başbakan gözlerini manzaradan ayırıp yüzünü döndüğünde, iktidarı için katliamı bile örtmüş adamının tereddüt etmeyeceğinden emindi. Çavlan isyanını maskesinin gizlediğini biliyordu, konuşmak zorundaydı. ''O polis öldürdü'' dedi ağır ağır. İtaatsizliğe müsamaha göstermeyeceğini belli eden bir öfkeyle gözlerini Çavlan'a dikmişti başbakan. Kendisini aşağılayan muktedir lider karşısında karakteri ezilmiyordu polisin, aksine soğukkanlılığını hayret ediyordu. Bu kez aynı günahı işlemeyecekti. Kukla, şehit polisin beyaz fayans üzerinde yayılan kanını, Deniz'in zayıf nefesini düşünerek iplerini koparmıştı. Asi bir özgürlük doluyordu içine. Oysa askerinin talimatlarını yerine getireceğinden emindi başbakan. Sadece piyonunu daha kararlı olması için motive ettiğini sanıyordu. Oysa ağzından dökülen her kelime Çavlan'ın midesini bulandırıyordu. Bak, cemaatin ele geçiremedi, devletin tek bir kurumu kaldı. Benim tek dayanağım MİT. Polisin halini kendin gördün işte, sana anlattım. Ne zamandır MİT'e saldırıyorlar. Ancak yasa çıkararak orayı koruyabiliyorum. Onu da ele geçirirlerse bir günde hükümeti alaşağı ederler. Yaşar'ı tutuklarsa MİT'i onlara altın tepside sunarız. İkinci gün müsteşarın kellesini isterler ve hepsi birden çullanır. Susup Çavlan'ın cetvelle çizilmiş kadar düz ve ince dudaklarına emredersiniz kelimesini duymak için baktı. Ruhsuz polisin ağzı kıpırdamadı. İkinci kuşaktan kuzeni polisin itaatinden şüphelenmeye başlamıştı. Bu kez ikna etmeyi denedi. Ben Yaşar'ı en kısa sürede görevden alacağım. Bu cemaatçileri temizledikten sonra da kelepçeyi sen takacaksın bileğine. İntikam için sadece biraz sabretmemiz gerekiyor. O listedekilerin hepsi vatana ihanetin bedelini ödeyecek. Miğfer kadar cansız suratta bir süre nafile mana aradıktan sonra öfkelendi. Muktedir rolü oynayan ama bir polis katilini bile tutuklatamayacak kadar güçsüz komutan. Baygın gözlerinde öfke parlarken ''Bir şey söyle be adam, ne diyorsun?'' diye bağırdı. ''Bir gıdım cesareti daha olsa seni de polis katiline yardımdan tutuklamak istiyorum.'' derdi Çavlan. Başbakandan korkusundan çok uzun konuşmalardan nefret ettiği için tek kelimelik ''Emredersiniz'' yalanını söyledi. Görevden almaya karar verdiği polise artık muhtaçtı başbakan. Ondan şüphelendiğini belli ederken çok haklıydı. ''Soruşturmada derhal istediğim yönde gelişmeler olsun, bizzat takip edeceğim.'' Alay edercesine ''Emredersiniz'' yalanını tekrarladı Çavlan. Tabii ki yine söylediğinden ibaret anlaşılmış ve başbakan ondan emin olmanın imkansızlığında pes ederek sinirle gitmesini söylemişti. Çavlan Osmanlı Sarayı taklidi salondan çıkarken sadece birkaç gün önce karşısında dizlerinin titrediği adama içinden küfürler savuruyordu. Artık katliamı onun emriyle örtbas ettiğinden de emindi. Patronunun gücüyle şımarmış uşak kirli paltosunu parmaklarının ucunda tutarak getirdi. Bir zamanlar ona benzediği halden utanan Çavlan iki kara çukurun içindeki bakışlarını üzerine saplamıştı. Tedirgin olmuş uşak kibarca iyi günler dilemeye çalışırken hürriyetin cüretiyle üzerinde kanı olan kirli paltosunu silkeledi. Kapıdan çıkmadan önce son kez ardına baktığında gücünün yalnızlığına gömülmüş padişah ellerini arkasında birleştirmiş, önünde dev bir tablo gibi duran boğaza bakıyordu. Artık hiç heybetli değildi. Kale kadar yüksek duvardaki demir kapıdan çıkıp sahile doğru saptığında zihni, hisleri berraktı. Damarlarındaki binlerce düğüm nihayet çözülmüştü ve kanı içinde ferahlıkla dolaşıyordu. Çavlan bu dingin isyanın içinde kendisiyle tanışıyor ve yüzündekinin bir maske olmadığını, güçlü bedeninin hırpalanmış bir zırhtan çok daha fazlası olduğunu anlıyordu. Büyük günahının hesabını verme ve hesap sorarak arınma zamanıydı. İkizlerine büyük günahının utancını yaşatmamak için yapması gerekeni hesaplarken Kuzguncuk sahiline gelmişti. Funda'nın tarif ettiği çakıl kumsalı ararken kornaların aykırdığı küfürlerin zerre önemi yoktu. Afili balık lokantası ile yüksek duvarlı yalının arasına sıkışmış, kuytuda kalmış güzelliği hemen tanıdı. Arabayı park ettikten sonra yan koltuktaki silahını beline taktı, kriptolu telefonu cebine koydu. Arkasında sahil yolu, önünde denizin aktığı küçük bir adaya benziyordu çakıl kumsal. Tek bir bankla yıpranmış beton arasında yeşermiş topraktan ibaretti. Zarif dalgalarla oynayan küçük taşları izlerken yükü kendisinden büyük, dağlar kadar yüksek bir gemi karşı yakanın manzarasına burnunu soktu. Zavallı küçük plaja dev dalgalar vururken banka oturdu Çavlan. Düello ilan etmek için şiirsel bir andı. Kriptolu telefonu tuşladı. Çakıl taşları yosun tutmuş betonda savrulurken Yaşar'ın sesini duydu.
Nihayet aradın.
Halen samimi kibar adam rolünü ustaca oynuyordu katil. Üzerinde yüzlerce konteyneri taşıyan dev gemi çakıl kumsalın manzarasını kaplamışken Çavlan seni görmem gerekiyor dedi. Yaşar'ın niyetini bildiğinden hiç şüphesi yoktu. Katil henüz teslim olmadığını ilan etti.
Aynı yerde buluşalım. Ama bir güven sorunu yaşadığımız muhakkak. Yalnız gel. Yanında birileri olursa giderim dedi sakin sesiyle. Zaten bu işi tek başına bitirmeye karar vermişti Çavlan.
Tamam, yarım saat sonra oradayım dedi.
Telefonu kapatırken halen görüşürüz diyordu katil. Nezaketi ürkütücüydü. Dev pervanesinden beyaz köpükler saçarak manzaranın önünden çekiliyordu gemi. Betonda parçalanan dalgalar küçük damlaları yüzüne savururken yaşamak istediğini düşündü. Korku yeniden fısıldamaya başlamıştı Ayten'le Aslı'nın isimlerini.
Zeynep'in acıklı hikayesini bağırarak anlatıyordu. Katliamdaki büyük günahı olmasa soruşturmayı bırakır, kızlarını ve karısını alarak bu lanet kentten çekip giderdi. Belki Hakan'ı, Deniz'i bile unutabilirdi. Ama o 13 ölünün lanetini kızlarına miras bırakamazdı, aramak zorundaydı. Cep telefonunu çıkartıp 15 cevapsız çağrıyı görünce uğradığı son saldırıdan bütün ülkenin haberi olduğunu anladı. Savcının, teşkilattaki müdürlerin, Mert'in, Onur'un isimlerini umursamadı. Zeynep 5 kez aramıştı. Sadece sevgisiyle zulmettiği karısının sesini duymak istedi. Nefesi gözyaşlarıyla titriyor, ağladığını gizlemeye çalışarak konuşuyordu Zeynep.
İyi misin? Vuruldun mu? Hangi hastanedesin?
Sağ çıkıp çıkamayacağını bilmediği bir düelloya giderken sevdiğiyle vedalaşmak arzusuyla kıvrandı Çavlan. Kızlarına iyi bakmasını, onların başını öne eğmemek için hayatını ortaya koyacağını söylemek istiyordu. Ama ölümü göze aldı, planını dinlenen telefonunda açık edemezdi. Sadece seni seviyorum, her zaman sevdim diyerek aşkına hakkaniyetli bir veda bahşedebileceğini düşündü. Ne büyük bir kabus olurdu evinde dört duvar arasında yavrularıyla çaresizce bekleyen kadın için. Parmaklarını kaşının yanındaki yaranın ucuna koyup dudaklarının kenarına kadar çekti. Omzu acıdan yanarken sargılı kulağına, yüzündeki yeni yarıklara dokundu. Güçlü bedenini dolduran ruhuyla hayatta kalacağından emin, iyiyim, akşam biraz geç gelirim dedi. Telefonu kapattığında durulmuştu Deniz. Banktan kalktı, tuzlu, ıslak, beyaz bir çakıl taşını eline alıp yumruğunda sıktı.
Ölmeyeceksin, defalarca kurtuldun, bugün de ölmeyeceksin dedi kendi kendine.
Arabanın gazını köklerken iplerinden kurtulmuş kuklanın özgürlüğü kaygıların, korkuların önüne yeniden geçiyordu. Köprüyü geçerken sağ şeride yanaştı. Boğazda gemilerin ardında bıraktığı köpükler, gökyüzünde uçakların rüzgarla dağılan beyaz izleri vardı. Otobandaki hayatın son sürat gürültülü akışı bile güzeldi. Ölmekten korkuyor ama onuruyla bu hayatta kalmayı daha çok arzuluyordu. Beton çıplaklığındaki kalabalık caddelerden geçti, kuru ağaç dallarında baharın yeşerdiği sapa yollara ulaştı. İkizlerine, Zeynep'e giden boğaz kıyısındaki yoldan zirvesinde dev elektrik direklerinin olduğu tepeye döndü. Keskin virajları tırmanırken her kıvrımdan bir başka güzel görünüyordu manzara. Ölmek için berbat bir gündü. Son ve en keskin dönüşte her an kurşun sıkılabilecek menzile girdi. Çıkmaz yolun sonundaki göbekteydi katilin makam aracı. Başında erdal dikiliyordu. Arabayı park ettiğinde kapısını açıp saygıyla "Hoş geldiniz amirim" dedi. Türkiye'nin en çok aranan suçlularından biriyken MİT'te gizlenen eski polis. Mahcubiyetini belli etmek için abartılı bir kibarlıkla "Çok özür dilerim amirim" dedi. "Cep telefonunuzu, silahınızı almam, üzerinizi aramam için kesin talimat verildi. Dinleme veya ses kayıt cihazı kontrolü de yapmam istendi." Çavlan'ın uzattığı silahını ve cep telefonunu alıp MİT'çinin makam aracının içine koyduktan sonra geri döndü. Erdal ellerini koltuk altlarına koydu, aramaya başlayacakken omzundaki sızıyla irkildi Çavlan. Ellerini çekip defalarca özür diledikten sonra Erdal üst aramasına yeniden başladı. Yere eğilmiş kahverengi paltosu asfalta sürünürken "Verdiğim dosyayı inceleyebildiniz mi?" diye sordu utangaçlıkla. Masumiyetin ne kadar kolay kendini belli ettiğini düşündü Çavlan. Belli ki Hakan'ı MİT'çi patronunun öldürdüğünden habersizdi. Gerçeğin ortaya çıkması için sabretmekten bitaptı. En yakın arkadaşının katili olduğu iftirasıyla boğuşurken, intikam vaatleriyle bir başka polis katilinin neferine dönüştürülmesi acıklıydı.
Cinayet büro amiri sorusuna yanıt vermeyince suçsuzluğunu kanıtlayamadığı korkusuna kapılmış, çiçek bozuğu suratına umutsuzluk kara bir gölgeyle çökmüştü. Zayıf kişiliğini ele veren bir telaş içinde ellerini üzerinde gezdiren polisle kader ortaklıklarını düşünüyordu Çavlan. Erdal'ın 1,5 yıl önce düştüğü çıkmazda şimdi o vardı ve aynı ölümcül isyanın arifesindeydi. Kemerindeki kelepçeyi "bunu da almam gerekiyor amirim" diyerek çıkartan genç adama bir gün önce yanıtını verdiği soruyu sadece tekrar duymak, kendini intikama yeniden ikna etmek için sordu. "Neden öldürdün o polisi?" Kelepçeyi paltosunun cebine sokarken soruyu suçlama zannetmişti Erdal. Çirkinleşerek gizlenmiş adam uzun saçlarını kulaklarının arkasına çektikten sonra yüzündeki çukurları kaşıyarak kederle "adaleti sağlamanın başka yolu yoktu" diye cevap verdi. Omzunu tutup onu çok iyi anladığını söylemek isterdi Çavlan. Asfaltın sonundaki patikaya yürürken yüksek gerilim hattının devasa direğinin ayaklarında sisin içinde küçük bir gölge bekliyordu. Çavlan'ın uzaklaşmasını zavallı bir hayranlıkla izliyordu Erdal. Sanki tek cümlesiyle onu bütün iftiralardan kurtaracak kadar kudretliydi. Sert adımları durduğunda umutlandı. Geniş omzunun ardından gözünün ucuyla bakan adam kurta benziyordu. "Hakan'ı Yaşar öldürdü" dedi. İkna etmek için uğraşsa bu kadar inandırıcı olmazdı sözleri. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 337.